Herkese merhaba, Bilgi Ekspresi'ne hoş geldiniz. Ben Erdem. Bu bölüme Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik ve Gazi unvanlarının verildiği tarih olan 19 Eylül 1921 tarihinden başlıyoruz. Çünkü hatırlarsanız en son orada kalmıştık. İyi dinlemeler. Gazi ve Mareşallik unvanlarının verildiği 19 Eylül tarihinden tam bir ay sonra Mustafa Kemal Paşa, savaşa hazırlanan hükümet erkanı ile birlikte Ankara'da bir toplantı yaptı. Toplantının ertesi günü ise 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması imzalandı. Ankara Antlaşması ile İtilaf Devletleri cephesi bozuldu ve yeni Türk Devleti Fransa tarafından tanındı. Bu anlaşma sonunda Güney cephesindeki savaş resmen sona erdi ve Türkiye'nin güney sınırı belirlendi. Bu arada 24 Eylül'de gelen Henry Franklin Bouillon, Ankara Antlaşması'nı Fransızlar adına imzalayan Fransız diplomattır. Bunu da dipnot olarak eklemek istedim. 31 Ekim 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını 3 ay daha uzatan kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yani Atatürk 3 ay daha başkomutan oldu. Kaynaklardan edindiğim bilgilere göre Kasım ve Aralık aylarında mecliste Ankara'da vakit geçirdi ve yeni anlaşmalar, meclis içi görüşmeler ve benzeri birçok konuda çalışmalarına devam etti. O tarihlerden birinde 11 Kasım'da Ankara Hipodromu'nda büyük taarruz öncesi öksüz çocuklar yararına düzenlenen at yarışlarında General Refet Bele ile bulundu. Orada çekilen bir fotoğraf The Illustrated London News adlı bir gazetede 9 Eylül 1922 Cumartesi günü yayınlandı. Yani çekilen fotoğraftan tam bir yıl sonra. Yayınlanan fotoğrafı Bilgi Ekspresi Podcast Instagram adresine bakabilirsiniz. Oraya bırakacağım. Bu organizasyon esnasında toplanan paralara Mustafa Kemal bizzat nezaret etti. O sırada yanında Azerbaycan ve Afganistan elçileri de bulunmaktaydı. 13 Aralık 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirchenk, Fransa temsilcisi Franklin Bouillon ile Akşehir'de beraber istişare ve incelemelerde bulundu. O zamanlara dair Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirchenk'in anılarından bir kuplesi de okumak istiyorum. Fransız devlet adamı Franklin Bouillon 9 Haziran 1921'de Ankara'ya gelmişti. Fransızlar milli mücadelenin gücünü, anlamını öğrenmeye çalışmaktadır. O günlerde Yunan ordusu Afyon'u ele geçirmişti. Dönemin Ankara'sı yokluklar bir yana, bir yabancı bakanı ağırlayabilecek olanaklardan tamamen yoksundu. Yusuf Kemal Bey, güç bıla alafranga bir tuvalet yaptırdı. Otomobil olmadığından çift atlı bir fayton hazırlatır konuk bakan için. Ancak tüm aramalara karşın Fransız misafiri ağırlayacak yemek takımı bulunamamıştır. Yusuf Kemal Bey son çare olarak Mustafa Kemal Paşa'dan şöyle bir istekte bulunur. Kuvayi Milliye için çalışan İstanbul'daki gizli teşkilat Mimim grubu acaba İstanbul'dan 6 kişilik yemek takımı kaçırıp Ankara'ya yollayabilir mi? Çünkü Ankara'da 6 kişilik tabak ve buna uygun servis takımı yoktur. Mustafa Kemal bu isteği şöyle yanıtlar. Yusuf Kemal Bey, bu Fransız Ankara istasyonuna geldiğinde tören kıtasının perişan halini gördü. Askerin postalı bile yoktu. Başlarındaki kalpak, omuzlarındaki tüfek çeşit çeşitti. O, bu yetersizlikler içinde senin dayanma gücünü görmeye, ölçmeye geldi. Sen ona üzerinde Tuğray-ı Garra-yı Osmani işlemeli altın yaldızlı sofra takımıyla ikramda bulunursan, o, Babali kafası bunlarda da devam ediyor. Hayret! Aynı yolda vatan kurtarma, yeni bir devir açma iddiaları var. Ancak sabun köpüğü der. Ve istilayı tamamlama yolunda Paris'e göz kırpar. Sen adamı al, meclise götür. Orada tek yumruk halindeki haysiyet şahlanışını görsün. Mektep karavanasından tek kap yemeği tahta tabak, tahta kaşıkla yesin. Ve bu görünürdeki yokluk içinde milletin sağlam istinadını anlamaya çalışsın. Zaten şimdi o, başlayan savaşın neticesini bekleyecek. Önce kendin inan, sonra da misafirini inandır. Mustafa Kemal'in bu yanısı ne kadar da güzel, ne kadar da anlamlı ve asla kırıcı olmayan sözler kullanarak ileri görüşlülüğünü ve nokta atışı tespit yapma kabiliyetini ne kadar da güzel ortaya koyuyor, değil mi? Bir kez daha hayran kalmamak elde değil açıkçası. Neyse, biz devam edelim. 1921 yılına dair elde ettiğim son bilgi ise 25 Aralık tarihinde nihai zafere giden askeri birliklerle bir geçit törenine ait fotoğraf. O fotoğrafı ve burada da bahsi geçen birçok fotoğrafı Son bölümde kaynaklar kısmına koyacağım linkten bakabilirsiniz. Ama illa ki ben şimdi görmek istiyorum derseniz de bağlantı linki işte atatürk.com adlı bir internet sitesi. Orada kronolojik olarak fotoğraflar var. Oradan bakabilirsiniz. Çok enteresan, çok güzel ve hiç görmediğiniz fotoğraflar var orada. Ben hayran kaldım. Neyse, gevezeliğe gerek yok. Devam ediyorum. 5 Ocak 1922 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Ankara'da Yusuf Ziya Tengirçenk ile bir dizi görüşmelerde daha bulundu. 14 Mart 1922 tarihinde Afyonçay'da 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa ile görüşmelerde bulundu. 5 Ocak ile 14 Mart tarihleri arasında ne yaptığına dair bir bilgi bulamadım. Bulduğum tek bilgi nutukta geçen 4 Mart 1922 günü akşamı cepheyi teftiş etmek üzere Ankara'dan ayrılmaya karar vermiştim cümlesi. 30 Mart'ta yine Afyonçay'da Ilgın manevralarını izledi ve şehri gezdi. Yanında İsmet İnönü, Rusya elçisi Aralov, Azerbaycan elçisi İbrahim Abilov vardı. 1 Nisan günü Mustafa Kemal Paşa Ilgın manevralarında büyük taarruz öncesi ordunun hazırlıklarını denetledi. Mustafa Kemal Paşa'nın Sovyet, Rus ve Azerbaycan büyükelçileri ile 5. Süvari Kol Ordusu'nun teftişi ve Ilgın'ın ziyaretleri hakkında detaylı bilgiler var. Ben de size aktarmak istiyorum bu bilgileri. Mustafa Kemal Paşa, Sovyet Rus Büyükelçisi Aralov ve Azerbaycan Büyükelçisi Abilov ve askeri ateşeleri ile birlikte 28 Mart 4 Nisan 1922 tarihleri arasında Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın ve Konya'yı kapsayan cephe ve cephe gerisi ziyareti ve teftişi yapmışlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat davetleriyle gerçekleşen bu ziyaret ve teftişler, Sovyet büyükelçilerine Türk askeri birliklerinin ve halkının genel durumunun ve moralinin yerinde gösterilmesi bakımından önemliydi. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine ve askeri birliklerine güvenlerinin daha sağlam temellere oturtması ve neticede Sovyet askeri ve mali yardımının daha ziyade alınması bakımından sonuç getirici nitelikli olmuştur. Yani aslında bir gövde gösterisi gibi adlandırılabilir. Belki bu isim yanlış oldu ama yine kendimizi tanıtma, iyi gösterme, karşılığında maddi manevi destek alma yönünden bir çaba ve başarılı da olmuştur tabii. Batı cephesi karargahının Akşehir'de olması aynı zamanda Türk ordu birliklerinin bu merkez ve çevresinde konuşlanması durumunda da beraberine getirmekteydi. Bu kapsamda Türk ordusunun önemli bir unsurunu teşkil eden Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kol Ordusu Ilgın'da konuşlanmıştı. 1. 2. ve 14. Süvari Tümenlerinden oluşan bu kol ordu, biraz önce de bahsettiğim gibi cephe ve cephe gerisi ziyaret ve teftişi kapsamında 1 Nisan 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından misafirleriyle birlikte teftiş edilmiş ve akabinde ilçe merkezi ziyaret edilmişti. Ziyaretin bir gün öncesinden Ilgın'da karşılama hazırlıkları kapsamında yoğun bir faaliyet başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın Ilgın'a geleceklerinin haberinin duyulması halkta büyük heyecana sebep olmuştu. 1 Nisan 1922 Cumartesi sabahı erkenden resmi binalar ve dükkanlar bayraklarla donatılmış. Karşılama için koşuşan halk ve insan kitleleriyle Ilgın tarihi bir gün yaşamaya başlamıştı. İkinci İnönü Muharebesi zaferinin yani 30 Mart tarihinin yıl dönümünün hemen akabinde denk gelmesi heyecanı ve şevki arttırıyordu. Oraya buraya koşuşan atlılar arasında Alaturka saat 2'ye doğru öğrenciler ve memurlar, çocuk, kadın ve erkeklerden ibaret muazzam bir kitle karşılama mahalline doğru ilerliyordu. Kaplıca yani Ilıca Köprüsü'nün iki tarafından evvelce hazırlanan programa uygun şekilde yer alınmış ve herkes gözlerini kaplıcanın üzerindeki tepeye yönelterek heyecanla beklemeye koyulmuştu. Nihayet uzun bir müddet bekleyişin ardından Alaturka saat 5.30-6'ya doğru yokuştan otomobillerin gelişi görülmeye başlanmış ve halk Mustafa Kemal Paşa'yı otomobiline görebilmek arzusuyla oradan oraya koşturmaya başlamıştı. Teftişe hazır olmak üzere dizilmiş askeri kıtaat tarafından yapılan resmi geçide mütakip tümenlerin manevrası teftiş edilmiş ve konuşmalar yapılmıştı. Batı cephesi karargahı Akşehir'den hareket edip Ilgın'a ulaşan Mustafa Kemal Paşa'nın beraberinde İsmet Paşa, Rus Büyükelçisi Aralov, Ateşe Militeri Zvonaryev, Elçilik Katibi İsmailov, Tercümanı Fevzi, Azerbaycan Büyükelçisi Abilov ve Ateşe Militeri Askerov, Başkatibi İsmailov, Başyaver Salih, Refakat Subayı Binbaşı Mahmut, Yüzbaşı Hilmi, Yaver Muzaffer, Katip Memduh Beyler bulunmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa beraberindekiler ile birlikte karşılama mahallindeki köprünün diğer tarafında bekleyenlere doğru ilerleyerek erkan ve memurlara bol bol iltifat etmiş. Bu arada karşılama güzergahına koşan minik öğrenciler önünde durarak ''Nasılsınız küçük hanımlar, efendiler?'' diyerek gönüllerini almış. Mütakiben halkın hatırlarını sormuştu. Daha sonra otomobillere binmişler ve doğruca ikametlerine tahsis olunan daireye teşrife bir müddet dinlenmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa ve misafirleri şerefine aynı mahsus dairede Ilgın Belediyesi tarafından 40 kişilik bir öğle ziyafeti verilmişti. Mustafa Kemal Paşa daha sonra Kaymakam İbnül Refik Emin Bey vasıtasıyla hükümet erkanı ve memurlarıyla belde eşrafını kabul ederek hal ve hatırlarını sorup gönüllerini almıştı. Ya Mustafa Kemal'in bu ince davranışları karşısında hayran olmamak elde değil. Mustafa Kemal Paşa ve misafirleri Alaturka saat 10'a doğru coşkulu bir uğurlama merasimiyle Ilgın'dan trenle Konya'ya gitmek üzere ayrılmışlardı. Aralov hatıralarında İsmet Paşa ile candan vedalaştıklarına, paşanın cepheden fazla uzaklaşmamak geleneğine sadık kalarak bütün ricalarına rağmen kendileriyle birlikte Konya'ya gelmeye razı olmadığını belirtmektedir. Bu öğle yemeği yedi demiştim. Onun menüsüne ulaştım arkadaşlar. Şöyle: terbiyeli çorba, kuzu kızartması, taze bakla, börek, tatlı ama ne tatlısı olduğunu bulamadım. Ve pilav ile meyve varmış menüde. Neyse devam ediyorum. Afiyet olsun bu arada. Süvari Kol Ordusu'nun komutanı Fahrettin Paşa, Mustafa Kemal yaklaşınca yalın kılıç yanına koşmuş ve tekmil haberini vermişti. Burada Mustafa Kemal Paşa ile beraberindekilere binek atları verilmişti. Daha önceden verilen bir emirle 1. 2. ve 14. süvari tümenlerinden oluşan 5. süvari kol ordusu Kaplıca Meydanı'na toplatılmıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ile cephe komutanı İsmet Paşa tarafından teftiş edildi ve küçük bir manevra ile bir resmi geçit yaptırıldı. Beraberlerinde Sovyet-Rusya Büyükelçisi Aralov, Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov ve her iki elçiliğin askeri ateşelerinin de bulunduğu bu manevrada atlıların süratle açılıp yayılması oldukça heybetli olmuştu. Birkaç bin atlının dört nala yaptığı resmi geçit bütün herkesi büyük bir heyecana boğmuş ve memnuniyetler dile getirilmişti. Resmi geçitten ve küçük manevradan sonra Mustafa Kemal Paşa alayları toplayarak şu konuşmayı yapmıştı. Askerler, savaş artık bizim yüzümüze gülmeye başladı. İngilizleri boğazlamak üzere gönderdiği Yunanlıları yeniyoruz. İngiliz emperyalistleri bizi yok etmek istiyorlar. Ama bunu başaramayacaklardır. Türk halkı ve Türk ordusu kendi bağımsızlığı için savaşa girmiş bulunuyor ve düşmanlarını kendi kutsal topraklarından atacaktır. Sovyetler Birliği'nin elçisi de burada. Bizimle birlikte bulunuyor. Bu sözlerin ardından Sovyet Büyükelçisi Aralov'dan da bir konuşma yapmasını rica etti. Bunun üzerine Aralov at üzerine yaptığı konuşmasında ''Yiğit ve soylu erler'' diyerek sözlerine başlamış ve Kızıl Ordu askerlerinin selamını getirdiğini söylemişti. Bu arada Mustafa Kemal Paşa Fahrettin Paşa'ya bir şeyler söylemiş. O da elini sallaması üzerine süvariler Kızıl Ordu şerefine ''Çok yaşa'' diye bağırmışlardı. Aralov sözlerini şöyle sürdürmüştü. Rus işçi ve köylüsü iktidarı ellerine alarak yeni bir devlet kurmaktadırlar. Sevgili dostlarım, sizin de yeni Türkiye'nin düşmanlarını yenmenizi, aziz yurdunuzu kurtarmanızı, İzmir ve İstanbul şehirlerini geri almanızı dilerim. Kızıl Ordu, soylu davranışlarınızla sizin de orduya ve bağımsız Türkiye'ye şeref kazandıracağınıza inanmaktadır. Bu konuşma yeniden yaşa sözleriyle kesilmiş. Fahrettin Paşa General Budoni'ye selamlarının iletilmesini rica etmişti. İki gün önce Afyonçay'da piyadelerin teftişine katılan Aralov yaptığı kıyası hatıratında şu cümlelerle vermektedir. Süvarilerin görünüşü piyadelerden daha çok canlıydı. Kılık kıyafetleri yalın, tek düzeydi. Hemen hepsinin ayağında çizme vardı. Atlar iyiydi ama ayrı ayrı donlardaydı. Ayrıca Sovyet heyetinin 5. Süvari Kol Ordusu'nun toplam gücü hakkındaki bilgilendirildiği anlaşılmaktaydı. Nitekim Arolov, Kol Ordu'nun mevcudunun 6.000 kılıç olduğunu, topçu ve makineli tüfekçiler dahil 8.000 kadar at olduğunu belirtmekteydi. Bu rakamlar Fahrettin Altay'ın verdiği bilgilere yakındır. Fahrettin Paşa hatıratında Mustafa Kemal Paşa'nın elçileri beraberine getirmelerine önce bir anlam veremediğini, bunun gerekçesini daha sonra öğrendiğini şu cümlelerle anlatmaktadır. Ruslar her ne kadar o sıralarda dostumuz idiyseler de cephe kuvvetlerini onlara göstermekteki maksadı anlayamamıştık. Çok sonra öğrenmiştik ki Ruslar bize müşterek savaş teklif etmişler ve bu maksatla Zonguldak, Ereğli'ye asker çıkartmak ve Kocaeli'nle beraber savaşmak istemişler. Bizim kuvvetlerimizin de düşmanları İstanbul'dan çıkarmaya kafi gelemeyeceğini ileri sürmüşler. Bundaki gizli maksadı Mustafa Kemal anlamaz olur muydu? Elbette anlardı. Derhal "Benim kuvvetim İzmir'de, İstanbul'da kurtarmak için kafidir." demiş ve bunu fiilen göstermek için onların elçileri ve ateşeleriyle bu seyahati tertiplemiştir. Fahrettin Paşa, Rusların müşterek savaş teklifini o zaman Genelkaragah'ta kurmay olarak bulunan Kor General Baki Vandemir'den duyduğunu nakletmektedir. Mustafa Kemal Paşa teftişten sonra not defterine şu bilgi ve düşüncelerini kaydetmiştir. 1 Nisan 1338, yani 1 Nisan 1922, yeni araçların, yeni olağan kanunların kullanılıp uygulanmasından dolayı süvarinin savaşa katılış şekline değişiklikler olmuştur. Fakat bu değişim süvarinin yüklendiği görevin özünü değiştirmez. Yeteri derecede hızlı ve manevraya büyük bir kıvraklık kazandırmak süvarilerin en önemli görevlerindendir. Süvari savaştan evvel bir savunma aracı, savaştan sonra ise bir hücum aracıdır. Ateş, süvari savaşının en önemli ve en belirgin özelliklerindendir. Geçmiş zamanda sonuçlar kesin ve çetin mevzi savaşlarından alınıyordu. Bugün kuvvet ateştedir. Süvari kol ordusunu Ilgın'da denetledik. Akşam Konya'ya ulaştık. Saat 7.30'da coşkun bir şekilde karşılandık. Gerçekten de büyük taarruz ile 14 gün gibi kısa bir sürede Türk süvari birliklerinin büyük katkısıyla Yunan işgal kuvvetleri Anadolu'dan tard edilmiştir. Askerin ve halkın morali ihtiyaçları olduğu, durumun yerine tespitinin önemli olduğu bir dönemde Başkomutan ve misafirleri tarafından Ilgın'da konuşlanan ve taarruz hazırlıklarını yürüten 5. Süvari Kol Ordusu'nun teftişi ve ilçe merkezinin ziyaret edilmesi milli mücadele tarihi açısından önem taşımaktadır. Fahrettin Altay Paşa eserlerinde teftişle yaşanan hadiseleri gururla nakletmektedir. Dosta güven, düşmana korku salan süvari birliklerimizin büyük taarruzda kat'i neticeyi almadan mühim rolü olmuştur. Bu süreçte Yunan piyade ve süvari birlikleri Türk süvari birliklerinin karşısına çıkmaya hiçbir zaman cesaret edememiştir. Büyük taarruz arifesindeki en önemli sorun ordunun mali ve askeri ihtiyaçlarının karşılanması hususudur. Milli mücadele döneminde Sovyet Rusya'dan alınan mali ve askeri yardımların büyük değeri olmuştur. Türk ordusunun taarruz hazırlıklarını sürdürdüğü ve yeterli destek sağlanırsa kati neticenin alınabileceği hususu Sovyet büyükelçiliklerine de yerlerine gösterilmesi önemlidir. 28 Mart 4 Nisan 1922 tarihleri arası yapılan cephe ve cephe gerisi ziyaret ve teftişleri kapsamında 1 Nisan'da Ilgın'da 5. Süvari Kol Ordusu'nun teftişi ve ilçe merkezinin ziyaret edilmesinin belirtilen hususa katkı sağladığı söylenebilir. Bu size aktardığım bilgiler Cemal Güven'in Aralık 2017'de Uluslararası Toplum Araştırması dergisinde yayınlanan bir yazısından derleme. Emeğe saygı duymak gerekir. Tabii bunu da paylaşmam çok doğru olur bence. Bu biraz evvel aktardığım bilgilerden de çıkardığımız sonuç ise şu. Atatürk ordumuzun gücünü Ruslara göstermiş ve biraz yardım ile tek başına neler yapabileceklerini onlara bizzat yerine seyrettirmiş. Atatürk'ün böyle zekasını kullanıp yaptığı ince hareketleri ilerleyen bölümlerde de göreceksiniz. Biz biraz daha devam edelim. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik yılı olan 1922'nin 1 Nisan-4 Nisan tarihleri arasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa cepheyi teftişten sonra Konya'ya geldi. Bu tarihlerde büyük taarruzun hazırlıkları da yoğun bir biçimde sürmekteydi. Konya'nın Albant Okulu ilk mezunlarını vermek üzereydi. Bugünkü Samanpazarı semtinde Hakimiyet-i Milliye İlkokulu'na yakın bir handa eğitim veren Albant Okulu'nun Türk ordusu için önemi büyüktü. Okul nal ve mıhların üretiminde üstlenmişti. Paşa'nın teşrif edeceği mezuniyet töreninde şevkle hazırlanan okulun giriş kapısının üzerine "Sanat altın bileziktir, işçinin alın teri mübarektir, çelik ordular kuvvetini sanayiden alır, çalışmak ibadettir" yazılı levhalar konmuş. Etraf çiçeklerle süslenmişti. Tam ortasında kocaman bir nal asılıydı. Okulun avlusuna bayraklar ve çam dalları ile süslenmiş bir çadır, yani gölgelik diyebiliriz, kurulmuş. Gölgeliğin içine halılar serilmiş, sandalyeler yerleştirilmişti. Konya Menzil Müfettişi Kazım Paşa, Mustafa Kemal Paşa ve maiyetini bando eşliğinde meydanda karşılayarak okulun avlusuna aldı. Kazım Paşa konuşmasında Nalbant Okulu'nda öğrencilere okuma yazma öğretildiğinden de bahsetti. Ardından Mustafa Kemal Paşa coşkulu alkışlar eşliğinde kürsüye geldi ve konuşmasına başladı. O konuşma şöyle, aktaracağım birebir. Bu arada fark ettiyseniz erişebildiğim bilgi daha çok artıyor. Ve ilk bölümlerde galiba 2-3 senenin içeriği bir bölüme sığarken, son bölümlerde ise 2-3 aylık zaman dilimini kapsıyor bu. Haliyle bölüm sayısının fazlalaşmasına ve bilgi içeriğinin zenginleşmesine vesile oluyor. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı, ben memnunum mu? Umarım siz de memnunsunuzdur. Mustafa Kemal'in konuşmasına geçiyorum. Efendiler, Türk milleti asıl kökünde ve ondan sonra hareket ve faaliyetlerle mali devrelerinde araştırılırsa görülür ki milletimizin alışılmış sosyal hayatıyla askerlik sanatı iç içe bulunmuştur. Millet bu sanatın bütün gereklerini, hayat ve işlerinin gerekleri kabul ederek doğal bir şekilde yapardı. Denebilir ki milletin sosyal heyeti ordu heyeti halindeydi. Şüphe edilmez ki bu ordunun, bu heyetin ihtiyaçları kişilerin eliyle, kişilerin emeği ile yapılırdı. Elbette yabancı fabrikalarına, yabancı zanaatçılarına ısmarlanmazdı. Fakat Osmanlı Türkleri İstanbul'u Rumeli'yi fethettikten sonra hayatlarının gerekli sosyal ihtiyaçlarını kendilerinin sağlamasından doygun olduklarını kabul ettiler. Bu konuyu içli dışlı temasa geldikleri yabancı unsurların çıkarının ellerine bıraktılar. Onlar yalnız uzun zaferlerin sıkıntılarının zorluklarına göğüs germeyi, geniş savaş meydanlarının ölmez kahramanlığı şerefini elde etmeyi, övünme nedeni bilirdi. Onlar için bu kahramanlık sanatından başka sanat yoktu. Veyahut başka sanatla uğraşmayı onurlarına aykırı görürlerdi. Hafızamdan aldanmıyorsam, Belgrad üzerinden Viyana'ya yürüyen bir büyük Osmanlı ordusunun başında bulunan en büyük Osmanlı padişahlarından birinin bir sanatkara ihtiyacı olmuştu. Bunu bulmak önemli bir mesele oldu. Sonunda erler arasından biri çıktı. Fakat padişah bu olaydan, ordu içinde bir sanatçının bulunmasından üzüntü duymuştu. Padişah, sanatçıların orduya girmesinin ordunun sağlamlığını bozacağı düşüncesindeydi. İşte bu zihniyetin yaygın hakimiyetidir ki, sonuç olarak Osmanlı ordusunu ve milletini iğneden ipliğe kadar, naldan mıha kadar her türlü ihtiyaçlarını sağlamaktan cahil ve aciz bıraktı. İhtiyaçlarının sağlanması için milleti haraç verici kıldı. Bu anlayışla sanatın gereği, sanatçılığın önem ve onuru elbette değerlendirilemezdi. Efendiler, memleketimizin bereketli topraklarından, sonsuz erdemlerinden, türlü ve zengin kaynaklarından kimseye muhtaç olmaksızın, hakkıyla yararlanabilmek için ve bundan dolayı milletimizi mutlu ve refah içinde ordumuzu tamamen ihtiyacını tamamlamış ve kuvvetli yaşatabilmek için sanat gereklidir. Sanatın en basiti, en şereflisidir. Kunduracı, terzi, marangoz, saraç, demirci, nalbant sosyal hayatımızda ve askeri hayatımızda saygı ve onura layık sanatçılardır. Bugün bir sanat kurumunun içine bulunduğumdan, bu kurumun ikinci mahsulünü orduya sunduğunu gördüğümden cidden mutluyum. Bu kurumun oluşturulmasına yardım edenlere özellikle teşekkür eder ve onları takdirler ile kutlarım, diyerek Nalbant Okulu'nun önemini dillendirdi. Gazi Paşa, okul birincisi ve ikincisine diplomalarını verip birer saat hediye ettikten sonra şöyle söyledi: "Saygıdeğer ustalar, bugün size şu diplomaları verirken derin bir sevinçle, mutlulukla duygulanmış bulunuyorum. Buradan ordumuza katılacak, vatani hizmetlerini yapacaksınız. Ordumuzun sizinle övüneceğine inanıyorum. Ordu, sizin gibi ustalara sahip oldukça memnun olacaktır. Çoğalmanızı dilerim." Okulu ziyaret eden heyetin içinde Rus sefiri Aralov da bulunmaktaydı. Benim bu konuşmayı ve önceki konuşmaları size aktarmamın sebebi şöyle: bundan 100 yılı aşkın süre önce bir adamın fikirleri, düşüncesi, ileri görüşlülüğü ve aklı, kabiliyetiyle kurulan bir devletin bugün hala ayakta, dimdik olmasına sebep o düşüncelerin neler olduğunu size aktarma hevesim. O aklın bu tür konuşmaların içinde saklı olduğunu düşünüyorum ve size aktarmak istiyorum. Devam ediyorum bu arada. Aynı tarihte Akşehir istasyonuna geçti. Yanında İsmet Paşa ve Sovyet Büyükelçisi ile diğer komutanlarla beraberdi. Yaveri Salih Bozok'un hatıratı şöyle: "Afyon taarruzundan 15 gün önce Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruza hazırlık emrini vermek ve kumandanlarla bizzat görüşmek üzere Akşehir'de bulunan Garp cephesine gitmişti. Trenden Biçer istasyonunda inmiş, otomobille Sivrihisar üzerinden Akşehir'e gidiyorduk. Trenden inip otomobile bindiğimiz zaman Mustafa Kemal Paşa derin bir nefes aldılar. Kendilerine, "Rahatsız mısınız paşam?" dedim. "Değilim," dediler. "O halde bir şey düşünüyorsunuz galiba," deyince şunu söylediler: "Düşündüğümü tatbik edecek zamana malik olursam, cihanın gözlerini kamaştıracak bir manzarayı askeriye husule gelecektir." Paşanın bu cevabı üzerine mühim kararlar ve mühim hadiseler arifesinde olduğumuzu anladım. Nitekim Akşehir'e varışımızın ertesi günü İsmet Paşa'nın karargahında bütün kumandanlar toplanarak 15 gün sonra Afyon cephesine taarruz etmeye karar verildiğini öğrendim. Akşehir'de çok kalmadık. Birkaç gün sonra Ankara'ya döndük. Ve 15 gün sonra da taarruzda bulunmak üzere bir gece yarısı Çankaya'dan otomobillerle Konya'ya ve oradan da Akşehir'e hareket ettik. Fakat bu hareketimiz 2 gün kadar gizli tutuldu ve o günlerde bunun gizli kalabilmesi için Mustafa Kemal Paşa tarafından güya Çankaya'da bir çay ziyafeti verileceği duyurulup yayılmıştı ki sonradan bunun bir manevra olduğu gazetelerde yazılmıştı. Yapılan taarruzun neticesiyle de hakikaten Paşa'nın 15 gün önce otomobilde bana söyledikleri gibi cihanın gözlerini kamaştıracak bir manzarayı askeri husule gelmiştir. Çankaya'da verilen çay ziyafeti konusuna şartlar el verirse bir sonraki podcast'te değinmek istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.